Ayrım 9. Şeytanın Müridi Glenn Mead. Sayfa 100. 16. Kısım. Arabamla mezarlığa gittim. Mermerden, bronzdan, mezarların aralarından geçtim. Mezarların arasından yürürken burnuma yeni kazılmış toprağın kokusu geldi. Bir mezarın başında iki büklüm dua eden gözü yaşlı insanlar gördüm. David ile Meghan huş ağaçlarının gölgesinde kalan küçük bir tepecikteki mezarlarında yatıyorlardı. Mermerden mütevazı mezarlarına bir demet çiçek koydum. Dualar okuyup onlara söylemek istediklerimi, yani onları çok özlediğimi, onların hayatımdan ayrılmalarının beni büyük bir üzüntüye boğduğunu, onların bir gün karşıma çıkıvereceklerini bekleyip durduğumu söyledim. Huş ağaçlarının gölgesinde dururken düz mermerin üzerinde kayan gözlerim basit altın varak harflerle yazılmış acılarımı depreştiren bir yazıya takıldı. David Bryce ile sevgili kızı Meghan bu mezarda yatıyor. Huzur içinde uyusunlar. Onların ölümlerinin ardından çok uzun bir süre mezarlığı ziyaret etmiş ve onları orada sanki canlılarmış gibi hissetmiştim. Mezarın kenarında oturup onlarla konuşurdum ama bazen de gözümün önünde cesetleri beliriverir, Konstantin Gamal'ın onları hunharca katledilişini görür gibi olurdum. Sonra bu görüntüyü kafamdan silmeye çalışırdım ama günler boyunca da etkisinden kurtulamazdım. David benim hayran olduğum, taptığım bir insandı. Meghan da sanki kendi öz kızımmış gibi sevdiğim bir kızdı. Bu iki insanın yaşamları gaddar, şeytan ruhlu bir canavar katil tarafından mahvedilmişti. Sonraları mezarlığa yaptığım ziyaretlerimi giderek seyrekleştirmiştim. David yaşamıma 3 yıl önce girmişti. Yani eşim Paul'ün beni terk edişinden, yazın sonuna doğru bir hafta sonu geride bir mektup bırakarak hayatımdan çekip gitmesinden sonra. Kate, bu evlilik benim için yürümüyor ve senden boşanmak istiyorum. Bunun nedenini sana tam olarak açıklayamam ama zannederim bir başkasını bulmam gerekiyor. Söyleyecek fazla bir şey yok. Söyleyebileceğim tek şey seni hiç unutmayacağım. Kendine iyi bak. 1 yıl boyunca sorunlar yaşamıştık. Bu arada danışmanlık hizmeti de almıştık ancak bir işe yaramamıştı. Paul ile tanıştığımızda ikimiz de 17 yaşında birer lise öğrencisiydik. Gizemli bir yakışıklılığı olan neşeli bir gençti. Üstelik futbol takımının da kaptanıydı. Ona aşık olmamın bir nedeni de onun okulun tiyatro atölyesinde gelecek vaat eden bir aktör olmasıydı. Daha sonra her ikimiz de 3'er ay arayla Washington Metropolitan Polisi'ne katıldık. Ben FBI'ya transfer oldum ama Paul Metropolitan'da kalıp cinayet masası dedektifliğine yükseldi. Her ne kadar daha sonraları onun insanlara taakküp etmeyi seven biri olduğunu öğrendiysem de o benim delice sevdiğim bir adamdı. Belki de o dürüst davranmıştı ama o mektup kadar beni üzen bir şey hayatım boyunca okumamıştım. Kalbim paramparça olmuştu, perişan bir haldeydim. Aslında hiç de doğru bir şey yapmamıştım. Hayatımda ilk kez bir şişe sakinleştiriciyi içip kafayı bulmuş, sonra da kendimi dağıtmıştım. Paul'ün kendi dairesinde sözleşmeli eleman olarak çalışan 20 yaşındaki Susan adında bir sekreter kızla ilişkisinin olması beni çileden çıkarmıştı. Her şeyi yeniden başlamak için enerjimi toplamam gerekiyordu ama aylar boyunca bunu başaramadım. Derken yağmurlu bir cuma günü işten çıktıktan sonra bir kadın iş arkadaşım bana acıdı ve beni adeta peşinden sürükleyerek davetli olduğu Georgetown galerilerinden birine götürdü. "Kendini toparlaman gerekiyor canım, yüzün sanki 15 günlük ömrün kalmış gibi görünüyor," demişti. "Ben de sanattan pek anlamam Adele," demiştim. "Yahu ben de öyle çok anlamam ama adam çok yakışıklı. Adı David Bryce ve ablamın çalıştığı yerdeki kadın avukat bu adamın çalışmalarından birini satın aldı. Sanat eleştirmenleri onun için geleceğin en büyük ressamlarından biri diyorlarmış. Ayrıca bir de bedava şarap ile atıştıracak bir şeyler var. Tabii bu arada kim bilir, bakarsın karşımıza birkaç tane güzel adam çıkar." Adamlar düşündüğüm en son şeydi. Galerinin krem rengi boyalı odalarında dolaştım. Bryce'ın resimlerine öylesine bir göz attım. İleride bir tane su sebili vardı, oraya doğru yöneldim. Kendimi bitkin hissediyordum. Avucumun içine birkaç tane hap koyup bir kağıt bardağı da suyla doldurdum. Yanımdan bir adam geçiyordu. Pastel mavisi gözlü, sevecen yüzlü, koyu siyah, kısa saçlı bir adamdı bu. Avucumun içinde duran hapları görünce durdu. Zor bir gün müydü diye sordu. Epey zordu. Başınız mı ağrıyor? Ona açıklama yapma gereksinimi duydum ve hap kutusunu kaldırıp gösterdim. Siprimil, doktorum verdi. Aslında Siprimil gece rahat uyumak için aldığım bir kas gevşeticiydi. Ama ben bu ilacı kötü geçen günlerde rahatlamak için de kullanmaya başlamıştım. Karşımdaki adam gözlerini gözlerimin içine dikti ve elini uzattı. Adım David Bryce dedi. Bu ismi hatırlamıştım. Siz ressam mısınız? Maalesef. Daha önce hiç karşılaşmamıştık galiba. Onun elini sıktım ve onu biraz daha inceledim. Zarif elleri ve atletik vücuduyla çekici görünüyordu. Kalabalıkta göze batan türde biriydi. Aynı zamanda sıradan biri gibi de görülebilirdi. Benim adım da Kate Moran. Bana sanki kitap okuyormuş gibi dikkatli bakışlarla baktı. Siprimil ha? Buranın en iyi eczanesi neresidir biliyor musun Kate? Ne demek istediğini anlayamamıştım. Hayır, nerede? Parmaklarıyla şakağına dokundu, kafanın içinde. İşte sorunların tek çözüm yeri burası. Kendine bir iyilik yap ve şu ilaçlardan uzak dur. Yoksa o ilaçlar seni zombiye döndürür. Onun bu davranışı o sırada beni bir şekilde rahatsız etmişti. Belki kötü niyetli değildi ama sözleri yüzünden beni bir şekilde denetlemek istiyormuş gibi gelmişti. Ben de bu yüzden canım ne isterse onu yaparım, seni ilgilendirmez dedim içimden. O kim oluyordu da bana akıl veriyordu? Biri bana kalkıp ne yapacağımı söylerse delirirdim. O gün de öyle olmuş, aklımı oynatacak gibi olmuştum. ''Siz bir profesyonel tıp adamı olarak mı konuşuyorsunuz, yoksa uyanık bir işgüzar olarak mı?'' Bryce gülmemek için kendisini zor tuttu. ''Ha öyle, ha böyle, ne fark eder?'' ''Bence de fark etmez.'' Gözlerimdeki buz gibi bakışları gördü. ''Yok ya, işinize burnumu sokmak niyetinde falan değilim. İstediğinizi yaparsınız. Ama bir yakınım yıllar önce ilaçları böyle sizin gibi alıp durdu ve bir daha da kafasını kaldıracak enerjiyi bulamadı kendinde. İnanın bana, eğer mümkünse yapacağınız ilk iş kendinizi ilaç dolabından uzak tutmak olmalı. Bence siz bunu yapabilirsiniz. Çünkü yapabilecek güçte birine benziyorsunuz. Görüşmek üzere. Umarım bir gün yine gelirsiniz buraya.'' Yanımdan yürüyüp giderken arkasından baka kaldım. O gün onu her şeye burnunu sokan ukalanın teki sanmıştım. Üstelik fikirlerine de ihtiyacım yoktu ve onu bir daha göreceğimi hiç ummuyordum. O sabah hapları aldım, ertesi sabah da aldım. Ama üçüncü sabah David Bryce'ın önerisini düşünmeye başladım. Adam belki de doğruyu söylemişti. Küçük beyaz hapları almaya başladıktan sonra kendimi uyur gezer gibi hissetmiştim. Üstelik bu hapların koltuk değneği işlevi gördüklerini de biliyordum. Bir başka konuda da çok haklıydı. En iyi eczane benim kafamın içindeydi ve işte mücadelenin başlaması gereken yer de orasıydı. İşte böylece hapları almayı bıraktım ve kendi kendime mantık yürütmeye başladım. Bu iş zannettiğimden daha da güç bir işti. Üstelik bir sürü çaba sarf etmek gerekiyordu. Ama bir ay kadar sonra Siprimil denilen hapları hayatımdan silip atmıştım. Polle boşanmamızdan 6 ay sonra işlemler de tamamlanmıştı. Kağıtları aldığı gün beni telefonla arayınca çok şaşırmıştım. Yıkılmış ve mutsuz bir adamdı karşıma çıkan. Sanki evliliğimizin sona ermiş olmasını bir türlü kabullenemiyor gibiydi. ''Kate, sana bir şey söylemek istiyorum. Şu bizim boşanma konusunu acaba yeniden gözden geçirsek mi?'' Şaşırıp kalmıştım. Yeniden gözden geçirmek mi? Sen neden bahsediyorsun? Biz bir yıldan beri ayrıyız Paul. Biz ayrı hayatlar yaşıyoruz. Ben seni hala seviyorum Kate. Sana inanmıyorum. Sana ne oldu Paul? İçini çekti. Susan'la ayrıldık. Karı onu kontrol altında tutmakla, şiddet uygulamakla beni suçladı. Benim böyle bir şey yapabileceğim senin hiç aklına gelir mi? Gitti 911'i arayıp polise onu dövdüğümü söyledi. Ama yemin ederim doğru değil. Bu kız benim meslek hayatımı mahvedecek. Baksana Kate, dürüstçe bütün hatalarımı kabullenip kuyruğumu sıkıştırırsam beni yeniden kabul eder misin? Her şeyi yeniden başlarız. Bu sefer her şey çok daha güzel olur.
Paul'ün asabi biri olduğunu, çok çabuk sinirlendiğini biliyordum ama bana asla şiddet uygulamamıştı. Yoksa aklı başına mı gelmişti? Ama hiç umurumda değildi. Köprünün altından çok sular geçmişti.
Paul, her şey bitti. Bunu ikimiz de biliyoruz. Eğer bu gerçeği kabul etmiyorsan, o zaman senin bir sorunun var demektir. İkimiz de yollarımızı ayırıp bu işe bir son verelim. Belki ileride bir gün yine arkadaş oluruz.
Ben seninle arkadaş olmak istemiyorum. Ben seninle karı koca olarak kalmak istiyorum.
Mantıklı ol. Böyle bir şey için artık çok geç, Paul.
Ses tonundan bana çok sinirlendiğini ama kendisini tuttuğunu fark ettim.
Bana göre ne olursa olsun sen hep benim karım olarak kalacaksın. Hala şu Bryce denilen ressamla mı çıkıyorsun?
Sen David'i nereden biliyorsun?
Polislerin kulaklarına hep bir şeyler gelir. Kate, yeniden denemeyi düşüneceksin değil mi?
Ona açık açık söyledim. Paul dedim. Ayrılığa karar verip ayrılan sendin. Artık bu işin yeniden denemesi falan olamaz. Bence sen mantıksızlaşıyorsun ve kendini acınacak bir duruma düşürüyorsun. Karşına yeni bir çıtır çıkınca yeniden denemeleri falan unutup gideceksin.
Elimde olmadan böyle incitici sözler sarf etmiştim ama içimi dökmeye hakkım olduğunu düşünmüştüm. Bunun üstüne Paul'ün siniri tepesine çıktı. Sana bir şey diyeyim mi? Senin de piyasadaki şu kaltak karılardan bir farkın yok. Göreceksin bak, beni reddettiğin için bir gün pişman olacaksın. Siktir git!
Paul telefonu suratıma kapattı. O gün evliliğin çok saçma bir şey olduğunu düşünmüştüm. Ve eğer biri bana kalkıp da David Bryce'la 3 ay içinde evlenmeyi planlayacağımızı söyleseydi, ona aklını kaçırdığını söylerdim. Derken bir gün yine kalkıp galeriye gittim. David beni yemeğe davet etti ve işte her şey o zaman başladı.
David yumuşak elleri ve şefkatli gözleriyle hayata yeniden tutunmamı sağlayan insan oldu. Ayrıca Meghan'a yakınlaşmak bana anneliğin nasıl bir şey olduğunu hissettirdi. Ayrıca bu hissi de benimsettirdi. Şimdi ise o çok sevdiğim iki insanı kaybedişimin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti ve ben onların yokluğunun acısını hala içimde hissediyorum.
Mermer mezar taşına dokundum. Ben buraya sadece David'le ve Meghan'la birlikte geçirdiğim günleri anmak için gelmiştim. Ama mermerin buzulumsu soğukluğunun içime akması beni kederlendirdi. Hayatımda yeni bir sayfa açmam gerektiğini biliyordum. Canım istedi diye değil, geçmişe bir çizgi çekmem gerektiği için hayatımda yeni bir sayfa açmam gerekiyordu. Eğer böyle bir sayfa açamazsam çıldıracakmışım gibi hissediyordum. En çok sevdiğim bu iki insanı terk edip gitmiyordum. David de benim her şeye bir çizgi çekip yeniden başlamamı isterdi. İşte ben de onun istediğini yapmaya çalışıyordum. Ama bu sefer bunu kendi başıma yapacaktım, bu da gözümü korkutuyordu.
Seni özledim David, seni özledim Meghan.
Ölülerimle fısıldayarak konuşmamı bitirip vedalaştıktan sonra parmaklarımla dudaklarıma dokundum, parmak uçlarımı öptüm ve elimi onların mezar taşına dokundurdum. Sonra kalkıp tepeden aşağı indim, Brompton'a yürüdüm. Mezarlığın önünde yolun karşı tarafında şampanya renkli bir GM minibüsün koyu renk camlarının gerisinde mürit oturmuş dışarıyı izliyordu. Kate Mora'nın Bronco'ya bindiğini gördü. Takip edildiği kadının aklının ucundan bile geçmiyordu. Mürit gözlerini kısa bir süre Bronco'dan ayırıp mezarlığa, yani David ile Meghan'ın gömülü olduğu yere çevirdi. Sonra bakışlarını tekrar Mora'na yöneltti ve Bronco'yu çalıştırırken kadının bitkin olduğunu gördü. Bronco'nun sinyal lambası yandı ve kadın caddeden geçmekte olan trafiğin arasına daldı. Mürit de minibüsü çalıştırdı. Bir U dönüşü yaparak kadını takip etmeye koyuldu. Kendi kendine sırıtmaya başladı. Çünkü kadını bekleyen acıların bugüne kadar çekmiş olduklarıyla kıyaslanamayacak kadar büyük acılar olacağını çok iyi biliyordu. Ama işin en güzel yanı, hayatının en korkunç kabusunu yaşamak üzere olduğundan kadının habersiz oluşuydu.
17. Kısım.
O hafta sonu hemen hemen hiçbir telefona cevap vermedim, kimseyi de aramadım. Cumartesi günü doktoruma gittim. Brogan Lacey'nin tavsiye ettiği antibiyotiği yazdırdım ve aylar boyunca sinirleri darmadağınık bir halde yaşamış bir insanın dalabileceği en derin uykuya dalarak bol bol uyudum. Yorgunluktan veya hastalıktan yıpranmış bir bedeni onaran türden bir uykuydu bu benim uyuduğum. Kendimi toparlamaya başlamıştım. Şimdi daha iyi yiyordum ama kilo almıyordum. Bunun da sebebi yaptığım yürüyüşlerdi. Her sabah kahvaltıdan sonra komşumun siyah labrador köpeği Banjo'yu ödünç alıp yağmur, çamur, kar demeden kumsal boyunca ta Mizzers Burdu'na yürüyüp geri dönüyordum. Bob ile Janet Landisman 200 metre ileride oturuyorlardı ve evlerinden muhasebecilik yaparak geçiniyorlardı. Bu yüzden de ağzından salyalar saçan 30 kiloluk koca köpeği ayaklarının altından birkaç saatliğine de olsa almama çok seviniyorlardı. Banjo'nun da götürülmekten hiç şikayeti yoktu. Benim evimde de kendi evinde olduğu gibi şapşal şapşal dolanıp durmaktan başka bir şey yapmıyor, beni ikinci sahibi zannediyordu. Banjo'yu alıp Mizzers Burdu'na yürümek beni çok eğlendiriyordu. Burası çok iyi bildiğim bir güzergahtı. Eskiden yakınlardaki başka bir patikada jogging yapıyordum. Ama orada oturanlar o patikaya Psiko Patika gibi bir isim takarak insafsızlık etmişlerdi. Çünkü körfezin öteki yakasında bulunan Bellevue'nun psikiyatri hastanesinin kapalı bölümü burna bakan bir tepenin üzerine kurulmuştu. Bu hastane de Maynard Malikanesi gibi 1894 yılında yine aynı sert granit taş bloklardan inşa edilmişti. Ama ben Bellevue'dan uzak durmaya çalışıyordum. Çünkü burası Gamal'ın kadrolu psikiyatrist olarak çalıştığı yerdi. Bu ilinti de uzağında durmaya çalıştığım anıları tetiklemekten başka bir işe yaramıyordu. Bir sabah kar yağdı ve Banjo ile ben sadece 1-2 kilometre kadar gidebildik. Ama en azından yürüyüş programımı uygulayabilmiş oldum. Eski sağlığıma tekrar kavuşuyordum ama kafamın içi hala karmakarışıktı. Gamal'ın itirafı beni çok rahatsız etmişti ama Lou'dan da hiçbir haber çıkmamıştı. Salı günü Lou'yu aramaya karar verdim.
''Hey, ben sana işim işi unut dememiş miydim, Micho?''
''Dürüst olmak gerekirse ben de unutmaya çalışıyordum. İşler nasıl gidiyor Lou?'' Neden bilmiyorum ama Lou gözümde gülümserken canlandı.
''Yani sen şimdi aslında Chinatown'da herhangi bir kanıt bulduk mu bulmadık mı? Onu mu öğrenmek istiyorsun?''
''Galiba öyle. Buldunuz mu peki?''
''Hiçbir halt bulamadık.''
Bulamadıklarına şükretmiştim.
''Harika Lou. Şimdilik verebileceğim tek iyi haber bu. Yarın seni arayacağım. Biraz laflarız Kate.''
Aslında kötü bir haber vardı. Yeniden kabuslar görmeye başlamıştım. Hep aynı şeylerdi. Bu görüntülerde Gamal, David'e ve Megan'a cesetlerinin bulunduğu taş ocağında korkunç işkenceler yapıyordu. Gamal'ın kurbanlarının olay yerinde çekilmiş olan fotoğrafları hayatımda görmüş olduğum en korkunç şeylerdi. Bu yüzden de neden kabus gördüğümü hiç merak etmiyordum. Hatıralar öylesine taptazeydi ki yataktan sıçrayarak uyanıyordum, korku dolu yüzleri gözümde canlanıyordu. Taş ocağının içindeki nemli kayaların girintili çıkıntılı görünümleri gözümün önüne geliyor ve hayatta en sevdiğim iki insanın çığlıkları kulaklarımda yankılanıyordu. Bir de bazı zamanlar David'in ve Megan'ın yerini bana tamamen yabancı olan, yüzlerini hiç görmediğim insanlar alıyordu. Kabuslar beni alt üst ediyordu. Derken çarşamba sabahı Lou Raines telefon etti. Gücüme yeniden kavuşmuştum. Aşırı duyarlılıktan vazgeçmiştim ve kafamın içi de sanki kendini tedavi etmeye başlamıştı. Kahvaltıdan sonra Mizzers Burdu'na gitmek üzere Banjo'yu almış ve döndüğümde güzel bir duş yapmış parlak gri renkte bir Notre Dame tişörtü, beyazlaşmış mavi Levis'lerimi giymiştim ki telefon çaldı. Arayan Lou'ydu ve yine nazik bir ses tonuyla konuşuyordu. Lou konusunda gerçekten de endişelenmeye başlamıştım.
''Şöyle bir arayayım, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye bir hatırını sorayım.'' dedim. ''Kendini şimdi biraz daha iyi hissediyor musun?'' dedi.
''Daha iyi mi değil mi bilmiyorum ama kendimi şimdi daha güçlü hissediyorum. Çok yürüyorum ve kendime dikkat ediyorum. Artık hazırım Lou.''
Bunu duyduğuma sevindim.
''Zannederim dönüp işbaşı yapabilecek durumdayım.''
''Ya ben seni acele ettirmek için aramadım. Senin şimdi misyonun dinlenip toparlanmak.
Ben kendimi gerçekten de iyi hissediyorum ve yine hareketlenmeye başlamam gerekiyor, yoksa pas tutacağım.
Aslında doğrusunu söylemek gerekirse ben de seni bu yüzden aramıştım. Bakalım gerçekten de işe gelmek istiyor musun, istemiyor musun? Öğrenmek istemiştim.
Lou'nun sesini hattın öte ucunda işittiğimde zaten kalp atışlarım hızlanmıştı. Şimdi daha da hızlı atmaya başlamıştı.
Neden? Chinatown istasyonunda bir şey mi buldunuz?
Lou, oraya gönderdiğim ekip bir hafta boyunca çalıştı. Ama bir köpeğin iskeletinden başka hiçbir şey bulamadılar. O da adli tıptakilere göre çok eskiden beri oradaymış. Giriş çıkışlarını engelledik diye metroya binenlerden bir yığın azar işittik. İstasyon müdürü de başına bir sürü dert açtık diye bize söylemediğini bırakmadı. Haftaya kadar bir şey çıkmazsa adamlarımı geri çağıracağım.
Rahatladığımı hissettim. Bak, bu iyi haber işte. Umarım hep böyle haberler gelir.
Ama seninle konuşmak istediğim başka bir şey var, Micho. Önemli bir şey. Buraya gelebileceğinden emin misin?
Tabii ki. Neden sordun?
Bugün öğleyin gelmeye ne dersin? Sence yetişebilir misin?
Şaşırmıştım çünkü Lou benim acele etmemi ister gibiydi ve kafamın içinde derhal alarm zilleri çalmaya başlamıştı.
Neler oluyor Lou, söylesene.
Lou'nun oflayıp puflama sesleri çıkardığını işittim.
Şimdi de başımıza bir tane kopyacı katil çıktı. Biri Gamal'ın cinayet tarzını ve suç izlerini taklit ediyor.
Nasıl?
Lou'nun sesi şaşkındı. Çok tuhaf bir durum, Kate dedi. Calperer kasaba şerifliği bu sabah bize bir çifte cinayet tespit ettikleri bilgisini geçti. Fredericksburg'un 30 kilometre batısındaki kullanılmayan bir madende iki ceset bulmuşlar. Biri yetişkin, diğeri de genç biri. Kimliklerini henüz tespit edemedik. Ama maktullerin üzerinde Gamal'ın adam öldürme tarzının uygulandığını sanıyoruz. Ayrıca suç yerinde bir takım garip durumlara rastladık.
Nasıl yani?
Lou bir kez daha iç çekti.
Kate, galiba bu konuları yüz yüze konuşsak iyi olacak.
Kalbim sanki göğüs kafesimden fırlayacakmış gibi atıyordu.
Öğlene kalmaz oraya varırım. Maktullerin ölümünden bu yana ne kadar süre geçmiş?
Şerif 2 gün diyor.
9. ayrımın sonu. Sayfa 110.